Ayrım 21. Gora. Rabindranath Tagore. Sayfa 202. Zavallı köylülerden 47'si, diğerlerine örnek olsun diye doğru düzgün bir yargılama yapılmadan hapse tıkılmıştı. Yargıcın yanından ayrıldıktan sonra Gora, bir avukat aramaya başladı. Satkori Haldar'ın bölgedeki en iyi yargıçlardan biri olduğunu öğrendi. Evine uğradığında Satkori'nin eski arkadaşlarından biri olduğunu gördü. Bak şu işe, Gora değil mi bu? Satkori çok şaşırmıştı. Ne işin var burada? Gora, Goseparalı tutsakların kefaletle serbest bırakılmaları için mahkemeye başvurmak istediğini söyledi. Kim kefil olacak diye sordu Satkori. Elbette ben. 47 kişinin kefaletini karşılayabilecek misin? Eğer muhtarlar kefil olursa ben parayı karşılarım. Ama hepsi çok tutacak. Ertesi gün mahkemede kefalet isteği usulüne uygun olarak yapıldı. Yargıç, bir gün önce karşılaştığı tozlu giysiler ve türban içindeki uzun boylu adamı görür görmez talebi reddetti. Böylece içlerinde 14 yaşında çocuklar ve 80'lik ihtiyarlar olan 47 kişi hapiste yavaş yavaş tükenip gideceklerdi. Gora, Satkori'den davalarını savunmasını istedi. Ama avukat buna karşı çıktı. Şahitleri nereden bulacaksın? Olay anında orada olanların hepsi şimdi hücrede. Hem köylülerin hepsi sahibin yaralanmasının ardından sürdürülen sorgulamalarla iyice sindirildiler. Yargıç eğitimli gençlerin köylüleri kışkırttığından kuşkulanmaya başladı. Eğer çok öne çıkarsam benden de kuşkulanabilir. İngiliz Hint gazeteleri, yerliler çok fazla rahat bırakılırsa Mufusi'lerde yaşayan İngilizlerin hayatlarının tehlikeye gireceğini yazıyorlar. Mufusil, kentlerde İngilizlerin oturdukları mahalle. Tabii bu arada insanların kendi ülkelerinde yaşamları gitgide imkansız bir hal alıyor. Yapılanların korkunç olduğunu ben de kabul ediyorum ama buna karşı çıkmanın bir yolu yok. Demek bir yolu yok ha diye bağırdı Gora. Neden biz? Satkori gülerek, hiç değişmemişsin, hala okuldaki gibisin dedi. Hiçbir şey yapamayız çünkü hepimizin bakması gereken aileleri var. Biz onlar için bir şeyler yapmazsak açlıktan ölürler. Özellikle bizim ülkemiz gibi ailelerin çok geniş olduğu bir yerde başkalarının içinde bulunduğu tehlikeleri omuzlamak için kendi ailesinin hayatını tehlikeye atmaya hazır kaç kişi bulabilirsin? Bir düzineden fazla insana bakmakla yükümlü olanlar bunun üstüne bir düzineye daha nasıl baksınlar? O halde bu zavallı insanlar için hiçbir şey yapmayacaksın diye diretti Gora. En azından yüksek mahkemeye başvuramaz mısın? Ya da sanırım içinde bulunduğumuz durumu anlamıyorsun diye sözünü kesti Satkori sabırsızlanarak. Burada yaralanan bir İngiliz. Bütün İngilizler kralın soyundandır. Beyazların en değersizine bile yapılan bir hakaret bütün İngiliz yönetimine karşı isyan demektir. Kazanmamıza imkan bile yokken sisteme saldırarak yargıçla çatışmaya girecek değilim. Ertesi gün Gora, Kalküta'daki avukatların kendisine yardım edip edemeyeceğini görmek için 10-30 treniyle yola çıkmaya karar verdi. İstasyona giderken hiç ummadığı bir olay onu durdurdu. Panayır'ın son gününde Kalkütalı öğrencilerden oluşan bir takımla yerel bir takım arasında bir kriket maçı düzenlenmişti. Konuk takım antrenman yaparken oyunculardan birinin bacağına top çok sert bir şekilde isabet etmişti. Sahanın yanında bir su deposu vardı. İki öğrenci arkadaşlarını deponun yanına götürmüş, suya batırdıkları bir bezle yarasını temizliyorlardı. Bir anda bir polis memuru ortaya çıkıp ağza alınmayacak laflar söyleyip öğrencilere vurmaya başlamıştı. Kalkütalı öğrenciler bunun özel bir depo olduğunu ve kullanmanın yasak olduğunu bilmiyorlardı. Bilseler bile polis tarafından nedensiz yere kötü muamele görmeye alışık değillerdi. Hepsi kaslı, güçlü, kuvvetli gençlerdi. Bu yüzden kendilerine yapılan aşağılamanın karşılığını vermeye başladılar. Kavgayı duyan başka polisler de koşup gelmişti. Tam da o anda Gora oradan geçiyordu. Gora öğrencileri yakından tanıyordu. Onları sık sık kriket maçı yapmaya götürmüştü. Gençlerin tartaklandığını görünce hemen yardımlarına koştu. "Hey!" diye bağırdı polislere. "Bırakın çocukları!" Bunu duyan polisler Gora'nın üzerine atıldılar. Kavga iyice büyümüştü. Bir kalabalık toplanmaya başlamış, bir süre sonra da bir sürü öğrenci olay yerine gelmişti. Gora'nın desteği ve liderliğiyle iyice coşan öğrenciler başarılı bir saldırıyla polisleri dağıttı. Kenardan seyredenler için olay çok eğlenceliydi tabii. Gora için pek de eğlenceli olmadığını söylemeye gerek yoktu. Saat 3-4 gibi Binoy, Haran ve kızlar kır evinde prova yapıyorlardı. O sırada Binoy'un tanıdığı iki öğrenci geldi. Gora'nın ve birkaç öğrencinin tutuklandığını, şimdi de hücrede ertesi gün yapılacak mahkemeyi beklediklerini söylediler. Gora hapisteydi ha? Haberler Haran dışında hepsini şaşkına çevirmişti. Binoy hemen eski okul arkadaşı Satkori Haldar'ın yanına koştu. Birlikte polis merkezine gittiler. Satkori kefaletle salıverilme isteğinde bulunmayı önermişti ama Gora ne avukat tutmayı ne de kefalet vermeyi kabul etti. Ne diye bağırdı Satkori Binoy'a bakıp. Gora'nın okulu bitirdiğine kim inanır? Hala o zamanki gibi düşüncesizce hareket ediyor. Arkadaşlarım ya da param olduğu için salıverilmek istemiyorum dedi Gora. Kutsal yazılarımıza göre adaleti sağlamak kralın görevidir. Adaletsizce davranılırsa bunun tek suçlusu odur. Ama bu hükümetin yönetimi altında insanların hapisten çıkmak ve en doğal haklarını kazanmak için para harcamaları gerekiyorsa ben böylesi bir adalet için tek bir pis bile vermem. Pis, eskiden Hindistan'da kullanılan bir rupi değerinde para birimi. Müslümanların yönetimi altında rüşvet vermek için kelleni tehlikeye atman gerekirdi dedi Satkori. Bu kralın değil adaleti yerine getirmekle yükümlü olanların kabahati. Şimdi bile bazı yargıçlar rüşvet alıyor. Ama şimdiki sistemde ister davacı ister davalı, ister masum ister suçlu, kralın kapısına yargılama için gelen kim olursa olsun sonu pek hayırlı olmuyor. Hele bir de kral, davacı, benim gibi insanlar da davalıysa bütün avukatlar ve savcılar kralın yanında yer alır. Beni de kaderimle baş başa bırakırlar. Bir davanın kazanılması için haklı olması yeterliyse kral adına bir avukat atamaya ne gerek var? Ama öte yandan avukatların savunması sistemin gerektirdiği bir şey ise karşı taraf neden bu haktan mahrum bırakılıyor? Bu hükümet politikası mı yoksa tebaaya karşı verilen bir savaş mı? Neden bu kadar sinirleniyorsun dostum dedi Satkori. Medeniyet öyle ucuza alınacak bir şey değil. Eğer ustalıkla verilmiş hükümler istiyorsan kanunlar da buna uygun olmalı. Eğer kanunlar bu kadar ustalıkla hazırlanmışsa hukuk ister istemez bir zanaat haline gelir. O andan sonra da alım-satım hukukun ayrılmaz bir parçası olur. Bu nedenle çağdaş mahkemeler adaletin alınıp satıldığı pazarlar haline gelmiştir. Eğer paran yoksa hakkını aramayı düşünmeyeceksin. Sen kral olsaydın ne yapardın peki? Eğer dolgun maaş alan yargıçların bile anlayamayacağı kadar ustalıkla hazırlanmış kanunlar yaparsam, iki tarafa da bütün masraflarını hükümetin karşılayacağı uzman avukatlar sağlardım. Hele yoksul halkımı adaleti bu kadar pahalıya almak zorunda bıraktıktan sonra, Babür ya da Paştun hükümdarlarından üstün olduğumu söyleyerek böbürlenmezdim. Demek öyle dedi Satkori. Bu mutlu gün daha gelmediğine ve sen de bir kral değil de uygar bir imparatorun parmaklıkları arkasındaki bir mahkum olduğuna göre ya para harcayacaksın ya da sana para almadan yardım edecek bir avukat arkadaş bulacaksın. Kabul edeceğin tek seçeneğin sonu da pek iyi olmayacak. Sonucu ne olursa olsun bunu değiştirmek için hiçbir çaba göstermeyeceğim dedi Gora. Bu imparatorluktaki yoksullarla aynı kaderi paylaşacağım. Binoy mantıklı davranması için Gora'ya yalvardı ama Gora dinlemiyordu. Sen buraya nasıl geldin diye sordu Binoy'a. Binoy hafifçe kızardı. Gora hapiste olmasaydı nasıl buraya geldiğini korkmadan açıklardı ama şartlar doğrudan bir yanıt vermesine izin vermiyordu. Bu yüzden yalnızca şöyle dedi. Şimdi beni boş ver, esas senin. Bugün kralın konuğum diye sözünü kesti Gora. Kralın kendisi beni ağırlıyor. Endişelenmenize gerek yok. Binoy Gora'yı ikna etmenin mümkün olmadığını biliyordu. Bu yüzden savunma için avukat tutma fikrinden vazgeçti. Yine de hapishanede verilenleri yemeyeceğini biliyorum. Senin için dışarıdan yemek ayarlamaya çalışacağım dedi. Binoy dedi Gora sabırsızca. Gücünü neden boş yere harcıyorsun? Dışarıdan hiçbir şey istemiyorum. Hapiste olanlar ne yiyorsa ben de onu yiyeceğim. Binoy içinde büyük bir sıkıntıyla kır evine döndü. Sucharita, yatak odasının penceresinde oturmuş onun gelmesini bekliyordu. Kendini odasına kilitlemişti. Kimseyi kaldıracak halde değildi. Binoy'un endişeli, bitkin yüzünü görünce yüreği korkuyla çarpmaya başladı. Ama duygularını bastırmaya çalıştı. Eline bir kitap alıp odadan çıktı. Lolita aslında hiç sevmediği dikişini almış, odanın bir köşesine geçmişti. Labonya, Sudir'le sözcük türetmeci oynuyor, Lila da onları izliyordu. Haran ise Bayan Barodo ile gösterinin düzenlemeleriyle ilgili tartışıyordu. Sucharita büyülenmiş gibi Gora'nın polisle çatışmasını anlatan Binoy'u dinliyordu. Anlatılanları dinlerken Lolita'nın yüzüne kan hücum etmiş, kucağındaki dikişi kucağından yere kaymıştı. "Üzülmeyin Binoy Babu," dedi Bayan Baro'da. "Bu akşam Gurmohan Babu ile ilgili yargıcın karısıyla konuşurum." "Lütfen böyle bir şey yapmayın," diye yalvardı Binoy. "Eğer Gora böyle bir şey olduğunu bir duyarsa beni ömrünün sonuna kadar bağışlamaz." "Ama onu savunmak için bir şeyler yapılmalı," dedi Sutir. Bunun üzerine Binoy çok uğraştıklarını ama Gora'nın ne kefalet başvurusu yapmayı ne de avukat tutmayı kabul ettiğini anlattı. "Ne de yapmacık bir hareket," diye alay etti sabrı iyice taşan Haran. Haran'la ilgili gerçek duyguları ne olursa olsun o ana kadar Lolita ona hep saygılı davranmış, onunla hiçbir zaman tartışmamıştı. Ama bu sefer dayanamamış, şiddetle başını sallayıp "Hiç de yapmacık değil," diye bağırmıştı. "Gurbabu'nun yaptığı çok doğru. Yargıç bize zulmetmek için mi buradaki kendimizi savunmamız gerekiyor? Pençelerinden kurtulmak için hem yargıçlara hem de avukatlara dolgun ücretler mi ödememiz gerekiyor? Böylesi bir adaletle karşı karşıya kalacağına hapiste olmak daha iyi." Haran şaşkınlıkla Lolita'ya baktı. Onu her zaman bir çocuk olarak görmüş, kendi fikirleri olabileceğini hiç düşünmemişti. Bu uygunsuz parlamasından dolayı onu azarlayarak "Sen bu konuları anlayacak yaşta değilsin," dedi. Birkaç kitabı ezberleyen, kendilerine ait fikirleri ya da kültürleri olmayan bu toy üniversite gençlerinin abuk subuk konuşmalarıyla dolmuş kafan. Ardından önceki akşam Gora'nın yargıçla olan karşılaşmasını anlatmaya başladı. Yargıcın Gora gittikten sonra onun hakkında ne dediğini de bir bir söyledi. Binoy, Gosepara olayını daha yeni duymuştu. Şimdi yargıcın Gora'yı kolaylıkla serbest bırakmayacağını anlamıştı. Haran Babu'nun öyküyü anlatmaktaki amacı gerçekleşmemişti. Sucharita, Haran'ın görüşme boyunca sessiz kalmasına neden olan alçaklığıyla derinden yaralanmıştı. Hepsi de Gora'ya olan alçakça kini yüzünden Haran'dan nefret etmeye başlamışlardı. Sucharita bütün konuşma boyunca tek bir kelime bile etmedi. Bir an sanki o da itiraz edecek gibiydi ama kendini tuttu, kitabını alıp titreyen elleriyle sayfalarını çevirmeye başladı. Lolita meydan okurcasına, "Haran Babu'nun yargıcın tarafını tutması umurumda değil," dedi. "Bana göre bütün bu olay Gurbabu'nun ne kadar soylu olduğunu gösteriyor." 21. ayrımın sonu. Sayfa 209.